Ayrım 14 Baba Mario Puzo Sayfa 164 Komiser Mark McCluskey bürosunda oturmuş, müşterek bahis fişleriyle ağzına kadar dolu 3 zarfı elinde tutuyordu, kaşlarını çatmıştı. Fişlerin üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini çözmek istiyordu. Çok önemliydi bu. Zarflar McCluskey'in araştırma ekiplerinin bir gece önce bastıkları Corleone ailesi yarış acentalarının birinden alınmıştı. Acenta sahibi müşterek bahse para yatıranların kazandıklarını iddia etmemeleri için fişleri geri almak zorundaydı. Komiser McCluskey'in de fişleri satarken aldanmaması için üstlerindeki işaretleri çözümlemesi çok önemliydi. Eğer 50 dolarlık bir iş yapılmışsa McCluskey fişi 5 dolara elden çıkarabilirdi. Ama müşteriler daha büyük bahislere girişmiş, fişler 100 yahut 200 doları gösteriyorsa isteyeceği para da yükselecekti. McCluskey elindeki zarfları yokladı, sonra acente sahibini bir parça terletmeye, ilk teklifin ondan gelmesini beklemeye karar verdi. Böylece isteyeceği para üzerine de bir ipucu elde edebilecekti. McCluskey çalışma odasının duvarındaki saate baktı. Pis iğrenç Solozzo'yu alması, Corleone ailesiyle buluşacağı yer neresiyse oraya götürmesi gereken saat gelmişti. Kalktı dolaba gitti, sivil elbiselerini giymeye başladı. Giyinince karısına telefon etti. O gece yemeğe gelemeyeceğini, işi olduğunu söyledi. Karısına işiyle ilgili hiçbir şey anlatmazdı. Kadın hayatlarını polis maaşıyla sürdürdüklerini sanıyordu. McCluskey hayretle omurdandı. Annesi de aynı şekilde düşünmüş ama aklı çabuk başına gelmişti. Babası paranın kaynağını göstermişti McCluskey'e. Babası poliste çavuşluk yapmıştı. Her hafta baba oğul bölgeyi dolaşırlardı. Baba McCluskey 6 yaşındaki oğlunu dükkan sahiplerine "Bu benim küçük oğlum" diye tanıtmıştı. Dükkan sahipleri McCluskey'in elini sıkar, bol bol iltifatta bulunur, küçük çocuğa 5 yahut 10 dolarlık armağanlarını vermek için kasalarını şıngırdatarak açarlardı. Günün sonunda küçük McCluskey bütün ceplerinin parayla dolduğunu görür, kendisine her ay başı bir armağan verecek kadar sevdikleri için gururlanırdı. Tabii babası topladıkları parayı onun öğrenimi için bankaya yatırır, küçük Mark da bunun en fazla 50 sentine konardı. Sonra Mark eve dönüp de polis amcaları büyüdüğünde ne olacağını sorduklarında çocukça bir cevap verirdi. "Polis olacağım." Hepsi de kendilerinden geçinceye kadar gülerlerdi bu cevaba. Tabii babasının önce üniversiteye gitmesini istemesine rağmen o liseden sonra doğrudan doğruya polis okuluna yazılmıştı. McCluskey iyi, yürekli bir polis olmuştu. Köşe başlarını dehşete salan genç kabadayı serseriler onun yaklaştığını görünce kaçarlardı. Sonra bütün ortadan kayboldular. Hem sert hem de dürüst bir polisti. Oğlunu görmezlikten geldiği yanlış yerlere park edilmiş arabalar yahut uygunsuz yerlere dökülen çöpler karşılığında armağan edilen paraları toplamaya asla götürmemişti. Parayı doğrudan doğruya kendisi alırdı. Çünkü verilen haracı hak ettiğine inanıyordu. Asla olur olmaz saatlerde bir sinemaya girmez, özellikle kış gecelerinde bazı polislerin yaptığı gibi devriye gezdiği zamanlarda lokantalara dalmak aptallığında bulunmazdı. Sırayla her yeri dolaşırdı, bölgesindeki dükkanları korur, ricaları yerine getirirdi. Sarhoşlarla serseriler Bowery'den çıkıp sokaklara döküldüklerinde öyle amansız davranırdı ki bir daha hiçbiri oralarda görünmezdi. Bölgesinin iş adamları onu takdir ederlerdi, takdirlerini de göstermeyi bilirlerdi. Düzene de boyun eğerdi. Bölgesindeki yarış acentaları onun fazladan para isteyerek mesele çıkarmayacağını, kendisine ayrılan paydan memnun olduğunu bilirlerdi. Diğer polislerle birlikte onun payı da listelerinde yazılıydı. McCluskey yalnız hakkına düşenle yetinen oldukça dürüst bir polisti. Polis örgütündeki yükselişi hızlı olmamakla birlikte sağlamdı. O sıra hiçbiri polis olmayan 4 oğlu vardı. Hepsi de Fordham Üniversitesi'ne gidiyordu. Mark McCluskey çavuşluktan komiserliğe, sonunda da başkomiserliğe yükselmişti. Ailesinin hiçbir eksiği yoktu. İşte bundan sonra McCluskey güç memnun edilen bir polis olarak nam salmaya başladı. Yarış acentaları kentin diğer yerlerindeki acentalardan çok daha fazla haraç ödüyorlardı. Belki bunun nedeni dört çocuğunu üniversitede okutmasının yarattığı güçlüktü. McCluskey hakkı olan haracı almakta bir sakınca görmüyordu. Polis memurlarının gerektiği gibi yaşaması için yeterli para verilmiyor diye niçin çocukları güneydeki ucuz üniversitelerden birine gidecekti? Bölgesindeki insanları hayatını tehlikeye atarak koruyordu. Polisteki dosyası devriye gezdiği sıralar çıkan silahlı çatışma raporları, muhabbet tellalları ve kabadayılıklarla doluydu. Bunların hepsini de sindirmişti. Kentin kendisine ayrılan bu küçük bölgesinde basit, namuslu kişiler için hayatı kolaylaştırmıştı. Kazancının artması gerekti elbet. Ama maaşının azlığı üzerinde fazla durmazdı. Her koyunun kendi bacağından asılacağına inananlardandı. Bruno Tattaglia, McCluskey'in eski bir dostuydu. Bruno onun oğullarından biriyle Fordham'da okumuş, sonra okulu bırakarak bir gece kulübü açmıştı. McCluskey ailesi ara sıra eğlenceye çıktığında bu kulübe gelir, içkisiyle yemeğiyle birlikte pistteki gösterilerin de tadını çıkarırlardı. Tabii para vermeden. Yılbaşı geceleri gece kulübünün konuğu olduklarını belirten kabartma yazılı davetiyeler alırlardı. Onlara daima kulübün en iyi masası verilirdi. Bruno kulübünde çalışan ünlü yıldızları McCluskey'lere tanıştırmayı alışkanlık haline getirmişti. Tabii kulüpte çalışma izni alabilmesi için bir artistin polisteki kirli sicilinin temizlenmesi gibi küçük bir ricada bulunurdu ara sıra. McCluskey ricayı hoşnutlukla yerine getirirdi. McCluskey başkalarının asıl niyetlerinin ne olduğunu anlayınca bunu belli etmemeyi ilke edinmişti. Solozzo, ihtiyar Don Corleone'nin hastanede yalnız bırakılmasını istemek için yaklaştığında McCluskey bunun nedenini değil kaç para alacağını sordu. Solozzo 10.000 deyince de her şeyi anladı, hiç duraklamadı. Corleone ülkenin Al Capone'dan çok siyasi bağları olan en büyük mafya lideriydi. Onu öldüren kişi ülkesine büyük bir iyilikte bulunurdu. McCluskey parayı peşin almış görevi yerine getirmişti. Solozzo'dan hastanenin önünde Corleone'lerin iki adamının bulunduğunu bildiren telefonu alınca da öfkeden çılgına döndü. Tessio'nun bütün adamlarını kilit altına almış, hastane odasının önündeki dedektifleri geri çekmişti. Prensip sahibi bir insan olduğu için şimdi aldığı ve torunlarının öğrenimi için bir kenara koymaya kararlaştırdığı parayı geri vermek zorundaydı. İşte bu öfkeyle hastaneye koştu, Michael Corleone'nin yüzüne yumruğu indirdi. Ama sonra işler yolunda gitti. Tattaglia kulübünde Solozzo ile buluşup daha da güzel bir anlaşmaya vardı. Yine soru sormadı McCluskey. Çünkü alacağı cevapları biliyordu. Yalnız parayı garantilemişti. Hayatını tehlikeye attığı hiç aklına gelmiyordu. Bir New York polis komiserini öldürmek akıl alacak şey değildi. En azılı mafya şefi bile kendisini tokatlamaya kalkan, küçük rütbeli bir polisin karşısında sesini çıkarmadan durması gerektiğini bilirdi. Polis öldürmenin sonu yoktu. O zaman suç işlediği yerden kaçmaya çalışan, tutuklanmamak için karşı koyan bir yığın serseri vurulur, buna kim karşı çıkabilirdi? McCluskey içini çekti. Karakoldan çıkmaya hazırlandı, başından dert eksilmiyordu. Karısının İrlanda'daki kız kardeşi yıllarca kanserle savaştıktan sonra ölmüştü. Tabii bu savaş McCluskey'e bir hayli paraya mal olmuştu. Şimdi cenaze törenine yığınla para gerekliydi. Ana vatandaki amcaları, teyzeleri patates çiftliklerini ellerinde tutabilmek için ara sıra yardım istiyor, McCluskey de onlara para yolluyordu. Yaptığı yardımı çok görmüyordu. Karısıyla onlara konuk gittiklerinde kral ve kraliçeler gibi karşılanıyorlardı. Savaş sona erdiğine, açıktan bunca para kazandığına göre belki bu yazda İrlanda'ya giderlerdi. McCluskey nöbetçi polisi arandığı zaman nerede olacağını bildirdi. Herhangi bir tedbir almayı gerekli görmüyordu. Solozzo'nun kendisine haber taşıyan bir muhbir olduğunu her zaman ileri sürebilirdi. Karakoldan çıkınca birkaç bina blokunu geçti, sonra Solozzo ile buluşacağı eve gitmek için bir taksiye atladı. Michael'ın ülkeden çıkması için gerekli bütün hazırlıkları Tom Hagen yaptı. Michael'ın sahte pasaportunu, denizci kartını, onu bir Sicilya iskelesine bırakacak olan İtalyan şilebindeki yerini sağladı. Hemen o gün uçakla Sicilya'ya elçiler yollandı. Michael'ın kalacağı dağlık bölgedeki mafya şefiyle bağlantı kuruldu. Sonny, Solozzo ile buluşulacak olan lokantanın önünde Michael'ı bekleyecek arabayı seçti. Çok güvendiği bir şoför de buldu. Bu şoför Tessio'dan başkası değildi, kendisi istemişti. Arabanın görünüşü eskiydi ama motoru canavar gibi, numarası da sahteydi. Michael günü Clemenza ile daha sonra kendisine ulaştırılacak tabanca ile idman yaparak geçirdi. Tabancayı beğenmişti. Namlusuna susturucu takmadılar. Masum birinin boğuk sesi yanlış anlayıp araya girmesi ve yaralanması ihtimalini düşünmüşlerdi. Tabancanın patlaması herkesi Michael'dan uzak tutacaktı. Clemenza ona ezberletmek istiyormuş gibi durmadan tekrarlıyordu. İşin biter bitmez tabancayı elinden at. Kolunu aşağı sarkıtarak bırak silahı. O zaman tabancanın elinde olmadığını kimse fark etmez. Hala silahlı olduğunu sanırlar. Zaten hepsi de şaşkınlıktan yüzüne bakacaklardır. Lokantadan derhal hızlı adımlarla çık. Sakın koşma. Kimsenin gözünün içine bakma ama bakışlarını da kaçırma. Unutma, senden korkacak hepsi de. Hiç kimse araya girmeye kalkışmayacak. Sokakta Tessio seni bekleyecek. Arabaya bin ve gerisini ona bırak. İşlerin nasıl yolunda gittiğini görüp şaşacaksın. Şimdi şu şapkayı giy bakalım, nasıl duracak kafanda? Michael'ın başına bir fötr şapka geçirdi. Ömründe şapka giymemiş olan Michael yüzünü buruşturdu. Clemenza seni tanımalarını önler dedi. Parmak izi bırakacağım diye korkma Mike. Tabancanın kabzası ile tetiği özel bir ilaçla parlatıldı. Yalnız tabancanın başka yerine dokunma. Michael, Sonny Solozzo'nun beni nereye götüreceğini öğrendi mi diye sordu. Clemenza omuz silkti. Henüz öğrenemedi. Solozzo çok dikkatli davranıyor ama korkma, sana zararı dokunmayacak. Ara bulucu sen gelinceye kadar burada elimizde olacak. Sana bir şey olursa bunun cezasını ara bulucu çekecek. Clemenza ile birlikte Long Beach'teki eve döndüler. Sonny'nin karargahı hala buradaydı. Michael Sonny'nin verandada güneşlemekte olduğunu gördü. Küçük masanın üzerinde yemek artıkları vardı. Babasının düzenli temiz çalışma odası kötü döşenmiş bir pansiyon odasına dönmek üzereydi. Michael ağabeyini sarsarak uyandırdı. ''Niçin bir serseri gibi yaşıyor, şu odayı temizletmiyorsun?'' diye sordu. Sonny esnedi. ''Sizin üzerinize vazife mi? Kimsiniz siz? Kışları teftişe çıkmış subaylar mı?'' ''Mike, seni nereye götüreceklerini hala öğrenemedik. Yeri öğrenemezsek tabancayı sana nasıl ulaştıracağız?'' ''Tabancayı yanıma alamaz mıyım? Belki üzerimi aramazlar. Arasalar da fark edemeyecekleri bir yere gizleriz. Bulsalar bile ne olur? Tabancayı alırlar, bana bir şey yapmazlar.'' Sonny başını sallayarak ''Olmaz.'' dedi. ''O piç oğlu piçi şaşırtmalıyız. Neye uğradığını bilmemeli. Unutma, önce Solozzo'ya ateş edeceksin.'' McCluskey ondan daha şişman, daha yavaş. Clemenza söyledi mi tabancayı atmanı? Milyonlarca kere dedi Michael. Sonny uzandığı yerden kalkıp gerindi. Çenen ne alemde küçük? Berbat dedi Michael. Yüzünün sol yanı feci halde sancıyordu. Viski şişesini aldı, doğrudan doğruya şişeden içti. Sancı kesilir gibi oldu. Sonny çok içme Mike diye atıldı. Böyle bir zamanda refleksleri uyuşturmak doğru olmaz. İçeri Tom Hagen girdi, onları selamladı. Doğru özel telefona gitti. Birkaç kere aynı numarayı çevirdi ama cevap alamadı. Sonny'ye doğru başını salladı. Bir fısıltı olsun işitmedik dedi. Solozzo çok dikkatli davranıyor. Telefon çaldı, Sonny açtı. Hiçbiri konuşmuyordu. Ama yine de Sonny susmalarını istermiş gibi elini havaya kaldırdı. Kağıdın üzerine bir takım notlar aldı. Peki orada olacak dedi. Sonny gülüyordu şimdi. Solozzo denen orospu çocuğu gerçekten pek akıllı doğrusu. Bu gece saat 8'de Solozzo ile McCluskey, Mike Broadway'de Jack Dempsey'in barının önünden alacaklar. Konuşmak için bir yere gidecekler. Mike ile Solozzo İtalyanca konuşacaklar. Polis ne konuştuklarını anlamasın diye. McCluskey'in tek kelime İtalyanca bilmediğine teminat bile verdi. Senin Sicilya lehçesiyle konuşabildiğini, anladığını da öğrenmiş. Michael buz gibi bir sesle, akıcı değil İtalyancam ama dedi. Nasılsa fazla konuşmayacağız. Tom Hagen ara bulucu gelmeden Mike'ı yollayamayız dedi. Clemenza ara bulucu burada dedi. Adamlarımdan üçü de iskambil oynuyor. Biz haber vermeden geri yollamayacaklar. Sonny kendini koltuğa bıraktı. Konuşmaya oturacakları yeri nasıl öğreneceğiz dedi. Tom, Tattaglia ailesinin içinde adamlarımız var. Nasıl oldu da hiçbir şey öğrenemediler? Tom Solozzo çok zeki dedi, dikkatli de. McCluskey'den başkasını istemiyor. Gizliliğin silahtan daha önemli olduğunu düşünüyor. Haklı da, Mike'ın peşine adam takıp dua edeceğiz. Yapılacak başka bir şey yok. Olmaz dedi Sonny. Fırsat elimize geçmişken kaybetmek istemem. Aptallık olur. Saat 5'i bulmuştu. Sonny'nin yüzünde kaygılı bir anlam vardı şimdi. Mike dedi. Arabada işlerini görsün. Kim varsa vursun. Hagen başını salladı. Ya arabada Solozzo olmazsa elimizi boşuna kana bulamış oluruz. Hayır. Mike'ı nereye götüreceklerini anlamalıyız. Bir an durdu, düşündü. Sonra heyecanla parmaklarını şaklattı. Sonny diye atıldı. O Phillips denen dedektife telefon et. Neden olmasın? Belki McCluskey istendiği zaman bulunabilsin diye gideceği yeri polislerden birine söylemiştir. Sonny telefonun aizesini aldı, numarayı çevirdi, konuştu, kapattı. Phillips bizi arayacak dedi. Hemen hemen yarım saate yakın beklediler, telefon çaldı, arayan Phillips'ti. Sonny önündeki kağıdın üzerine bir şeyler karaladı, telefonu kapattı. Gidecekleri yeri öğrendik galiba dedi. Komiser McCluskey gideceği yeri karakola her zaman bildirme alışkanlığını edinmiş. Saat 8'den 10'a kadar Bronx'ta Luna Azzurre'de olacağını söylemiş nöbetçi polise. Orasını bilen var mı içinizde? Tessio ben biliyorum dedi. Tam bize göre bir yer. Müşterilerin rahatça konuşabileceği bölmeler var içeride. Yemeği iyidir. Kimse kimseyle ilgilenmez. Mükemmel. Sonny'nin masasının üzerine eğildi. Sigara izmaritleriyle krokiyi çizdi. Burası giriş yeri Mike dedi. İşini bitirince çık dışarı, sola doğru yürü, köşeyi dön. Ben seni bekleyeceğim. Arabamın farları yanık kalacak. Bir aksilik olursa bağır. Ben gelir seni dışarı çıkarmaya çalışırım. Elini çabuk tutman gerekiyor. Clemenza, tabancayı yerine yerleştirmesi için birini yolla hemen. Acele etsin. Az zamanımız kaldı. Eski usul bir tuvaleti vardır lokantanın. Duvarla tuvaletin su deposu arasındaki boşluğa yerleştirsin tabancayı. Mike, seni Jack Tamsey'in barı önünden arabalarını alınca üzerini yoklayacaklardır. Silahlı olmadığını anlayınca da rahatlarlar sanırım. Lokantada acele etme, bir parça bekle, sonra özür dileyip tuvalete git. Hayır, izin istesen daha iyi olur. Çok yumuşak, nazik davran. Ama tuvaletten çıkınca hiç zaman kaybetme. Masaya oturma tekrar, kurşunu yapıştır hemen. Hem işi asla rastlantıya bırakma. Kurşunları başlarına yesinler, kurtulamazlar. Sonra tabancayı elinden at ve hızla dışarı çık. Sonny söylenenleri dikkatle dinliyordu. Tabancayı yerleştirecek kişinin çok güvenilir, çok usta biri olmasını istiyorum dedi Clemenza'ya. Kardeşimin tuvaletten eli boş çıkmasını istemem. Clemenza tabanca yerinde olacak dedi. Peki dedi Sonny, herkes işine gitsin. Tessio ile Clemenza çıktılar. Tom Hagen, Sonny, Mike'ı New York'a ben götüreyim mi diye sordu. Hayır dedi Sonny, senin burada kalmanı istiyorum. Mike işini bitirince bizim çalışmalarımız başlayacak, sana ihtiyacım var. Tanıdık gazetecilerin listesini yaptın mı? Hepsi hazır dedi Tom Hagen. Mike işini bitirir bitirmez harekete geçecekler. Sonny ayağa kalktı, Michael'ın önünde durdu. Onun elini sıktı, evet küçük dedi, görevin başladı. Görmeden gittiğin için senin namına annemden özür dilerim. Zamanı gelince de kız arkadaşına haber salarım, tamam mı? Tamam dedi Mike, ne zaman geri dönerim dersin? En azından bir yıl kalman gerek. Tom Hagen söze karıştı. Baba bir çaresini bulur, seni daha kısa zamanda geri aldırır Mike. Yine de ne olacağı kesinlikle bilinemez. Gazeteler aracılığıyla durumu yumuşatmaya çalışacağız. Başımıza bir yığın dert açılacak. Bildiğimiz yalnız bu. Michael Hagen'ın elini sıktı. Elinden geleni yap dedi. Evden gerektiğinden fazla uzak kalmak istemiyorum. Bu işten vazgeçmek için henüz zamanım var dedi Hagen yavaşça. Başka birini bulabiliriz. Belki de Solozzo'yu başımızdan başka türlü def edebiliriz. Çenenin kırılması seni etkilememeli Mike. McCluskey aptalın biri. Üstelik sana özel bir düşmanlığı da yok. İşinin gereği yaptı bunu. Michael'ın yüzünde ikinci kere insanın iliğini donduran bir anlam belirdi. Bu haliyle garip bir şekilde Don'a benziyordu. Tom dedi, kimsenin seninle alay etmesine fırsat verme. İnsanların hayat boyu her gün yuttukları bok kişiseldik. Ama buna kalkıp iş derler, tamam mı? Yine de işlerini görürken kendilerini düşünürler. Bunu kimden öğrendim biliyor musun? Don'dan, benim ihtiyardan, babadan. Babamın bir dostunu yıldırım çarpsa ihtiyar bunu kendine dert edinir. Başkalarının üzüntüsü sıkıntısı onun da üzüntüsü sıkıntısıdır. İşte onu büyük yapan özellik de bu. Büyük Don. Ne var biliyor musun? Ben bu işe geç girdim ama bütün varlığımla kendimi vereceğim. Zamanı gelince tabii. Haklısın, çenemin kırılması beni canlandırdı, gururuma dokundu. Ama Solozzo'nun babamı öldürmeye kalkışmasını da kendime yapılmış bir hakaret olarak kabul ettim. Güldü. İhtiyara söyleyin, her şeyi ondan öğrendim. Bana bütün öğrettiklerini, benim için yaptıklarını ödeyecek bir fırsat yakaladığımdan ötürü hayatımdan çok memnunum. Bize iyi bir baba oldu. Sustu. Bir süre sonra Hagen'a, biliyor musun dedi, babamın bizi dövdüğünü hiç hatırlamıyorum. Bir fiske bile vurmadı bize. Ne Sony'ye, ne bana, ne de Freddy'ye. Hele Connie'ye bağırmazdı bile. Bana gerçeği söyle Tom. Baba kaç kişi öldürdü yahut öldürttü? Tom arkasını döndü Michael'a. Sana bir tek şey söyleyeceğim dedi. Ondan öğrenmediğim bir nokta var. Yapılması gereken şeyler vardır. Bunlar yapılır. Bir daha da sözü edilmez. Yapılan işler doğru olmayabilir ama yapılması gereklidir. Yapılır ve unutulur. Üzerinde durulmaz. Michael Corleone kaşlarını çattı. Ailemizin konsilyorisi olarak Solozzo'nun yaşamasını tehlikeli buluyor musun? Evet dedi Hagen. Peki, o halde Solozzo'yu öldüreceğim. 14. ayının sonu. Sayfa 175.